Item 3. SS Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu. Sayfa 26. Geçmişte de tecavüz de suçlandı. Bir virgül koyalım ve yaptığımız araştırma sonucu elde ettiğimiz çarpıcı bir bilgiyi de yazalım. Adliye kaynaklarından öğrendik ki bugüne kadar Sadullah Alagöz'ün adının karıştığı ondan fazla soruşturma vardı. Dahası onlardan biri de 2 Ekim 2018'de yaşandığı iddia edilen bir başka nitelikli cinsel saldırı soruşturmasıydı. Yurt dışında yaşayan TDC adlı bir kadın savcılığa verdiği ifadesinde Sadullah Alagöz'ün bir araç içerisinde kendisine tecavüz ettiğini ileri sürüyordu. Hatta mağdur kadının şu cümleleri tutanağa geçecekti. Olay anında şüpheliyi uzaklaştırmak için kuvvet uygulasam da benden güçlü olduğu için direnemedim. Ağzımı kapattığı için sesimi duyuramadım. Araç kapıları kilitliydi. Araçtan inmek istediğimde sen artık benimsin. Ben ne dersem onu yapacaksın. Bana hesap soramazsın tarzında tehditkar kelimeler kullandığı için korktum. Ne kadar tanıdık değil mi? Bitmedi. Alagöz de yine ben kabul etmedim ama o zorladı diye savunma yapacaktı. Savcılık ise itirazlara rağmen delil olmadığı gerekçesiyle dosyayı kapattı. Alagöz için dava açmadı. Şimdi yazmasak olmaz. Sayfalardır okuduğunuz bu soruşturmanın resmi belgeleri bize devletteki vicdanlı insanlardan geldi. Çünkü bu dosyanın da kapatılacağından endişe duyuyorlardı. Haksız da sayılmazlardı. Zira bu satırların yazıldığı ana kadar Sadullah Alagöz hakkında henüz bir dava açılmadı. Aylar geçmesine ve tüm delillerin toplanmasına rağmen savcılığın neyi beklediği meçhuldü. Mağduru koruyacak bakan tecavüz şüphelisiyle buluştu. Ve başa dönelim. Hani Alagöz olay günü EM'yi Instagram hesabındaki siyasetçiler ve polis müdürleriyle olan fotoğraflarıyla korkutmuştu ya. Alagöz'ün İçişleri Bakanı Soylu ile 4 ayrı fotoğrafı da işte böylesi bir tecavüz vakasında mağdura sus aracıydı. Sadece Soylu mu? Değil. Biz de baktık Alagöz'ün Instagram hesabına ve çok skandal bir kareyle karşılaştık. Tarih 2 Şubat 2023. Yer Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Sadullah Alagöz, Bakan Derya Yanık ile fotoğrafını sosyal medya hesabına şu notla koymuştu. Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık Hanım'ı makamında ziyaret ettim. Hoş sohbeti ve misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Rezaleti görüyor musunuz? Tecavüz mağduru olan bir çocuğu korumakla görevli olan bir bakan, o çocuğa tecavüz etmekle soruşturulan kişiyle buluşuyordu. Yetmiyor, hoş sohbet ediyor ve misafirperver davranıyor. Yetmiyor, bir de fotoğraf çektiriyorlardı. Tecavüz şüphelisi de bu fotoğrafı sosyal medya hesabına koyuyordu. Bu bir skandaldı. Düşünsenize. Aile Bakanlığı olası bir davada mağdur EM adına davaya müdahil olacaktı. Gel gelelim tecavüz şüphelisi ile Aile Bakanı omuz omuza fotoğraf veriyordu. Bilmiyor demeyin, EM'nin tecavüz dosyası Aile Bakanlığı'na da gönderildi. Bakanlık dosya üzerine çalıştı. Üstelik Sadullah Alagöz'ün Aile Bakanı ile başka ne işi olabilirdi? Bu skandal kare için Bakan Derya Yanık'a da ulaşmak istedik. Basın müşaviri aracılığıyla yapılan bu görüşmenin amacını sorduk. Bakan Yanık müşaviri aracılığıyla bize verdiği yanıtta şunu söylemekle yetindi. O kişiyi tanımıyorum, bir heyetle birlikte geldi. Peki kim vardı o heyette? Bir süre sonra şu yanıt geldi. Görüşme randevusunu Ömer Az Küçük adlı kişi almış. Sahi, Ömer Az Küçük kim? Bir açık kaynak taramasında şunu görüyoruz. Tarih 30 Ocak 2023. Sadullah Alagöz'ün genel başkanı olduğu ANKAF adlı federasyon Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret etmiş. İşte orada ANKAF'a refakat edenler arasında bir de hakim var, Ömer Az Küçük. O hakim Az Küçük ki adliyedeki odasında Süleyman Soylu'nun fotoğrafının olduğu konuşulur. dememiz o ki, EM'nin teslim edildiği Aile Bakanı Derya Yanık'ın tecavüz şüphelisiyle buluşmasının randevusunu Ankara'da görevli bir hakim almış. Yani neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Ve maalesef Alagöz'ün korkutma ve imtiyaz amaçlı kullandığı anlaşılan fotoğraflarına baktıkça gözlerimiz büyüyor. Evet, bu sayfaya Derya Yanık'la Alagöz'ün beraber fotoğraflarının olduğu Instagram sayfasının fotoğrafı da konmuş. Mesela tecavüz soruşturması yürütülürken ve dahası henüz ifadesi bile alınmamışken kim tarafından ağırlanıyor dersiniz? Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz. Alagöz'ün 17 Kasım 2022'deki Instagram paylaşımından okuyoruz. Ankara İl Emniyet Müdürümüz Servet Yılmaz'a değerli hediyelerinden ve misafirperverliğinden dolayı şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum. Anlıyoruz ki Ankara İl Emniyet Müdürü tıpkı amiri Süleyman Soylu gibi Alagöz'ü seviyordu. Öyle ya, yoksa neden değerli hediyeler versin kendisine? Bu sayfada yine Servet Yılmaz'la Alagöz'ün birbirlerine plaket verirken fotoğraflarının olduğu Instagram sayfası yer almış. Bakınız, Alagöz'ün fotoğraf albümü o kadar geniş ki, Recep Tayyip Erdoğan'dan Mustafa Varank'a, Mehmet Muş'tan Hasan Doğan'a, Bülent Arınç'tan Melih Gökçe'ye, bakan yardımcılarından emniyet müdürlerine, devleti yöneten kim varsa neredeyse hepsiyle aynı karede buluşmuştu. Hepsine ağabey diyor, kapılara kadar karşılanıyordu. Dosya ise tozlu raflarda beklemeye devam ediyordu. Hani bazen bu fotoğraf nasıl çekilmiş olabilir diye soruyoruz ya. Asıl mesele neden çekildiği. Fotoğraf bir ilişkinin kanıtı sadece. Kimi suçlular koca bir ağacın gölgesine sığınır gibi korunmak için fotoğraf çektiriyorlar. EM gibi fotoğrafsız mağdurlar ise yalnızlığıyla hesaplaşmaya devam ediyor. Üçüncü bölüm. İmamoğlu Soylu görüşmelerinde neler yaşandı?
Sen kime hava atıyorsun şu an? Aç hoparlörü de duysun herkes.
Karşılıklı çok ağır ifadelerin kullanıldığı dakikalar tam da bu sözden sonra başladı ama öncesi vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, İBB'ye terör soruşturması başlatılınca Başkan Ekrem İmamoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki polemiğin dozu da arttı. 28 Aralık 2022 tarihinde kameralar karşısına geçen Soylu, İmamoğlu'na dair şu iddiada bulundu.
CHP'de kaybettiği itibarı bizlere saldırarak meseleleri demagojiyle anlatmaya çalışanlar boşuna çırpınış içindedir. Bu bahsedilen kişi İmamoğlu saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana CHP Genel Merkezi beni sevmiyor, bana yardımcı olur musunuz diye ricacı olmuştur. Biz kanun ne gerektiriyorsa yaparız dedik ve yaptık. İşine geldiğinde alttan almasını bileceksin. Diğer taraftan dönüp hakaret edeceksin.
Dipnot https www.cumhuriyet.com.tr Türkiye sayfasında son dakika Soylu'dan İmamoğlu iddiası beni aradı. 201-62-77 İmamoğlu ise Soylu'nun bu iddiasına Twitter'dan yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da etiketleyen İBB Başkanı şöyle dedi. Bakan Soylu saygılarımla diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir yalan. İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücüm var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin. Hodri meydan. Soylu'nun iddiasına ispat isteyen İmamoğlu'na yanıtı ise oldukça tartışma yarattı.
Defalarca arama yapıp şahsımla görüşme yaptığı, her şeyden önce Cenab-ı Hakk'ın kayıtlarında ve sonrasında beşer olarak bizlerin ve kendi zihninde mevcuttur.
Konu o kadar büyüdü ki Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu ile yaptığını iddia ettiği görüşmelere dair sayı da verdi.
Bugüne kadar 40 arama gerçekleştirilmiş, bir kişinin niye yalancı olduğunu söylemek için ifade ediyorum. 20 tanesinde karşılıklı görüşme yapılmış. Bütün arama kayıtları var. Hangisi cevapsız, hangisi cevaplı? Bunun 29 keresini karşı taraf aramış. 11'inde de ben geri dönmüşüm. 20 tanesinde görüşülmüş. Bunun 3 tanesi de insani taziye telefonu. O da bir tanesi yarıda kesildiği için herhalde tekrar görüşme olmuş. Bunlar olabilir mi? Olabilir. Niye yalan söyleme gereği duyuyorsunuz?
Gözden kaçmasın. Kendisi mi kaydetti aramaları bilmiyoruz. Lakin HTS kaydı diye bilinen iletişim bilgilerine ulaşmak ancak mahkeme kararıyla mümkün. Hal böyleyken İçişleri Bakanı'nın bu ayrıntılı sayıları hangi veriye dayanarak söylediği şüpheli. İki isim neler konuştu? Peki İmamoğlu hiç görüşmedi mi Soylu ile? Görüştü. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'a sorduk. Zira İmamoğlu Soylu gibi önemli isimlerle görüşmesi durumunda Ongun'a da hafızamda kalsın diye mesaj atar ve onu bilgilendirirdi. Ve o da hatırladığı görüşmeleri olay olay bize anlattı. İlk temas 26 Eylül 2019'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında gerçekleşti. Silivri açıklarında yaşanan deprem sonrası İBB Başkanı ile İçişleri Bakanı arasında bir telefon trafiği yaşandı. Ne zamanki pandemi başladı, İBB tarafından Birlikte Başaracağız adlı bir bağış kampanyası yürütüldü. Amaç İstanbul'da yaşayan ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmekti. Gelin görün ki 6 farklı bankada toplanan yardım paralarının bulunduğu hesaplar İçişleri Bakanlığı tarafından donduruldu. 2 yıl bloke halde bulunan 6.212.515 liralık yardım parası daha sonra İstanbul Defterdarlığı'nın kasasına aktarıldı. İşte İçişleri Bakanlığı'nın o yardım kampanyasını durdurması sürecinde Bakan Soylu ile Başkan İmamoğlu arasında bir telefon görüşmesi daha oldu. İmamoğlu aradığı Soylu'ya özetle ''Sayın Bakan, fakir fukaranın paralarına neden dokunuyorsunuz?'' dedi. 2020 yılının Mart ayı, yani yine pandeminin en yoğun zamanları, İçişleri Bakanlığı'nın salgınla mücadele kapsamında aldığı kararla toplu taşıma araçlarına taşıma kapasitesinin %50'si oranında yolcu kabul edilecekti. İBB sözcüsü Murat Ongun da bu oranın otobüslerde yoğunluk yaratacağını göstermek için bir video çekti. Özetle 50 kişilik İBB personeliyle birlikte otobüse binerek İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre oluşan tehlikeli manzarayı ortaya koydu. İşte o videonun yayımlandığı gece yarısı 00:10 gibi Ekrem İmamoğlu'nun telefonu çaldı. Arayan İçişleri Bakanı Soylu çok öfkeliydi. İBB Başkanı'na elemanına haddini bildireceğim, o Murat Ongun'un hakkından geleceğim dedi. İmamoğlu'nun yanıtı ise bir yanlış varsa kendi personelimin haddini ben bildiririm. Sıkıntınız ne onu söyleyin oldu. İBB cephesinin iddiasına göre Soylu ve İmamoğlu arasındaki sonraki iletişim yüz yüze oldu. Uzun süre tartışılan adalardaki faytonlar sonunda yasaklanmış ancak başka bir kriz doğmuştu. İBB tarafından yurt dışından getirtilen 60 elektrikli araca Adalar Kaymakamlığı bir türlü ruhsat vermiyordu. İşte tam o günlerde Soylu 19 Temmuz 2020'de İmamoğlu'nu aradı. Ankara'ya davet etti. Bunun üzerine o sırada Bodrum'da olan İmamoğlu hemen başkente gitti. Saat 15'te başlayan görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. O kritik buluşmada İmamoğlu'na göre bir mizansen de yaşandı. Zira birden Bakan Soylu'nun telefonu çaldı, Soylu da arkasında asılı olan Erdoğan fotoğrafını işaret parmağıyla göstererek yukarısı arıyor dedi. Ardından telefonunu aldı ve odadan dışarı çıktı. Döndüğünde ise bakanın ağzından müsaade çıktı sözü döküldü. İmamoğlu garipsedi ama yine de teşekkür ederiz dedi. Soylu ise yine Erdoğan'ın portresini göstererek ona teşekkür edin yanıtını verdi. Küfürleşmeye varan tartışma ve iddia edilen son telefon görüşmesi tarihi 11 Haziran 2021. Ekrem İmamoğlu Kocaeli Vali Yardımcısı Suat Yıldız'ı İBB ekibine katmak istiyordu. Yıldız İSKİ'ye genel müdür yardımcısı olacaktı. Ancak İçişleri Bakanlığı bu geçişi bir türlü onaylamıyordu. Sonunda İmamoğlu Bakan Soylu'yu arayıp çözüm bulmak istedi. Bakana destek olmanızı istiyoruz dedi. Soylu'nun yanıtı ise hem bakanlara hakaret ediyorsun hem de destek istiyorsun olacaktı. İşte o an sanki Karadenizlilik devreye girdi. İmamoğlu sen kime hava atıyorsun şu an? Aç hoparlörü de duysun herkes dedi Soylu'ya. Ve çok sert zaman zaman küfürleşmelere yakın bir diyalog geçti iki isim arasında. Kuşku yok ki eksikler de vardır bu listede. Gerçek görüşme sayısı kaç, devletin gizli olması gereken kayıtlarında saklıdır. Lakin bilinen şu ki İmamoğlu cephesi, CHP Genel Merkezi beni sevmiyor, bana yardımcı olur musunuz diye ricacı oldukları iddiasını kesin olarak reddediyor. MOBESE kamerasının numarası tespit edildi. İktidarın İBB ve yöneticileriyle mücadelesi öyle bir noktaya geldi ki, mahrem bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmasına kadar vardı mesele. Hatırlayan vardır, 24 Ocak 2022'de İstanbul'da yoğun bir kar yağışı yaşandı. İşte o anlarda AKP'nin medya ayağında da ciddi bir operasyon süreci başlatıldı. Önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominic Chilcott ile kar yağışı sırasında yemek yediği bilgisi sızdırıldı. Doğruydu. Gün boyunca İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nde olan İmamoğlu ardından İstanbul'da planlanmış bu resmi yemeğe katılmıştı. Lakin bu bilgi nereden biliniyordu? Dahası yemeğin olduğu mekanın bulunduğu sokağa, araçların giriş ve çıkış anlarına ait görüntüler nasıl oluyordu da sosyal medyada yayınlanabiliyordu? Eski adıyla MOBESE, yeni adıyla Kent Güvenlik Yönetim Sistemi, KGYS görüntüleri AKP'li gazetecilerin eline nasıl geçmişti? Bu yöntemler Fethullahçılar döneminde bırakılmamış mıydı? Bırakılmamıştı. İBB cephesi de bu skandalın peşini bırakmadı. İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat adlı programda konuya dair açıklama yapan İmamoğlu, Bakan Soylu'ya şöyle seslendi. Sayın Bakan, sen MOBESE kamerası için mi İstanbul'a geldin? İstanbul'a gelip MOBESE'de kestirilen kayıt ve bu süreci yönetmek için mi İstanbul'a geldin? Süleyman Soylu'nun İmamoğlu'nun sorularına yanıtı ise tek cümleydi. Dedikodu değil, iyiliğin zamanı. İBB'nin avukatları meseleyi hukuk alanına da taşıdı. İstanbul Valiliğinden İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na kadar birçok yere dilekçe yazıldı. Suç duyurusunda bulunuldu. Hatta ve hatta sızdırılan görüntüleri çeken MOBESE kamerasının numarası bile İBB tarafından tespit edildi. Yargının masasına konuldu. 027-G-34-SRY-0 Sonuç? Ya yanıt verilmedi ya da dava açılması talebi reddedildi. İBB ise tüm başvuru yolları tükenince süreci Anayasa Mahkemesi'ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımayı planlıyor. Memlekete hoş geldin tezgahı. Sadece İmamoğlu değil, onun yakın çalışma arkadaşları da hedefteydi. Örneğin, İBB'nin yoğun karla mücadelede yeterli olmadığını savunan AKP medyası, İBB sözcüsü Murat Ongun'un da o sıralarda İsviçre'nin Cenevre kentindeki bir kayak merkezinde tatilde olduğunu ileri sürdü. Edindiğimiz bilgiye göre ise Cenevre'de değil Fransa'nın Bourg-Saint-Maurice adlı beldesindeydi. Ongun Haber Global'de Buket Aydın'ın programında kar yağarken neden tatilini iptal etmedi eleştirilerine şöyle yanıt verecekti. Ucuz olsun diye 7-8 ay öncesinden rezervasyon yaptırmıştım. Nereden bilebilirim İstanbul'a kar yağacağını? Eşim ve iki çocuğumla gittim. Kuşku yok ki eleştirilebilir bu durum. Ancak burada tartışılması gereken önemli noktalardan biri de şuydu. Birinin hangi ülkeye uçtuğu bilgisi nasıl oluyordu da medyaya sızdırılıyordu? Murat Ong'un bu skandaldan Türk Hava Yolları'nın basın müşaviri Yahya Üstün'ü sorumlu tutuyordu. Zaten Üstün hakkında suç duyurusunda bulunduğunu da açıkladı. Açıklamadığı ise 28 Ocak 2022'de Yahya Üstün'le telefon mesajı üzerinden yaptığı tartışmaydı. Ong'un Üstün'e mesaj yoluyla "bunu unutmam, haberin olsun" dedi. İşin bilinmeyen çok daha çarpıcı bir tarafı daha vardı. Murat Ong'un İstanbul'a Fransa üzerinden gelecekti. Geliş günü ve saati yine iktidar tarafından biliniyordu. Bilindiği için de bir tezgah hazırlığı yapıldı. Lakin Ong'un da Türkiye'ye dönünce neler yaşayacağının haberini almıştı. İstanbul Havalimanı'na televizyon kameraları gönderilecek, bazı seçilmiş insanlar Ong'una sataşacak ve hatta... Tam havalimanından çıkacakken İBB sözcüsünün eline üzerinde "memlekete hoş geldin" yazılı bir çiçek tutuşturulacaktı. İBB cephesi bu organizasyonun perde arkasında Süleyman Soylu'nun parmağı olduğunu düşünüyordu. Ankara'ya in tavsiyesine rağmen Murat Ong'un İstanbul'a inme kararı aldı. Ana çıkış yerine ailesiyle birlikte özel uçakların kullanıldığı genel havacılık terminalinden çıkması sağlandı. Böylece hazırlanan tertip gerçekleşmedi. İddia o ki o günden sonra İçişleri Bakanı Soylu'nun baskısıyla genel havacılık terminalinden aile geçişlerinde daha sıkı kurallar getirildi. İBB'deki güvenlik korkusu. Bir çarpıcı detayla daha sonlandıralım bu bölümü. 13 Kasım 2022'de İstanbul Taksim'de bir terör saldırısı yaşandı. 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Bombalı saldırıyı Suriye uyruklu Ahlam Al-Bashir'in gerçekleştirdiği tespit edildi. Bunları biliyorsunuz. Hemen sonrasına dair bilmediğiniz ise şu: saldırı sonrası İstiklal Caddesi'ne gidenlerden biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu. Lakin olay yerine bir türlü alınmadı. Öyle ki polisler önünde siper oldu, bariyerler çekildi. İddia o ki talimat İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden verilmişti. İmamoğlu o anda öyle öfkelendi ki "ben istesem içeri 50 defa girerim. Devlet ahlakı kalmadı, ayıp yahu" diye bağırmaya başladı. İmamoğlu bariyerin diğer tarafından İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a da seslendi. "Polisimize yazık ediyorsun, içeride itfaiye var, amiri olan beni dışarıda tutuyorsun." Ekliyordu: "Emniyet müdürü, emniyet sorunu oldu." İşin daha da garibi, Yeliz lakabıyla bilinen AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın bile olay yerine girmesine izin verilmişti. O gün Taksim'de karşılaşan Çamlı ve İmamoğlu'nun birbirlerine karşı çok ağır sözler ettiğini de söyleyelim. Direncin başarıya ulaştığını ve İmamoğlu'nun geç de olsa terör saldırısının yaşandığı yere girebildiğini de ekleyelim. Bakınız, bu kitap yazılırken İBB'deki kritik toplantılarda jammer diye adlandırılan sinyal kesici kullanılıyordu. Hatta belediyenin makam odalarında düzenli böcek araması da yapılıyordu. Çünkü Türkiye'nin en büyük kentini yönetenler İçişleri Bakanlığı'nın kendilerini illegal şekilde dinlediğine inanıyordu. İBB yönetimi kendisini öyle tehlikede hissediyordu ki. Bir gün güvenliği ölçmek için gizli bir test de yapıldı. Önceden hazırlanan bombaya benzeyen kablolu bir düzenek belediye binasından içeri sokuldu. Herhangi bir engelleme olmadığı görülünce tüm güvenlik sistemi baştan aşağı yenilendi. Dememiz o ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul'u kaybedersek Türkiye'yi kaybederiz" sözü boşa değil. Gereğini yapmayı da en çok İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kendisine görev biçmişti. Gel gelelim iktidarın sınırlarını bile zorlamıştı. Farkında mısınız? Kendi ikballerini ülkenin güvenliğinin yerine koyanlar ülkeyi de kendilerini de ateşe atıyor aslında. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 38.